Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile birlikteyiz. Ramazan konuşuyoruz. Ramazan'a özel bir iklimden bahsediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda hep konuşmuştuk ama bu hafta özellikle sadece Ramazan'da olan şeylerden bahsedelim istiyorum. Ve izin verirseniz dumanın üzerinde pide ile başlamak istiyorum.
Evet, Ramazan-ı Şerif'e mahsus bazı yiyecekler var. Bunlardan geçen haftalarda da bahsetmiştim. Mesela iftar sofrası, işte iftariyelikler. Diyeceksiniz ki iftariyelikler başka zamanda yok mu? Var ama akşam yemeğinde iftariyelik yemek pek adet değildir bizde. Yani reçel, yağ, pastırma, peynir, zeytin yemek pek adet değildir. Ama Ramazan-ı Şerif'te bu ayın hususiyetinden olduğu için bu yenir. Ramazan'a mahsus yiyeceklerden bir tanesi pidedir. Hı hı. Pide başka zamanda yenmez. Halbuki pide başka zamanda yenecek bir şey.
Yani bir tür ekmek yani
sonuçta.
Bir tür
ekmektir. Hatta eskiden Osmanlılar zamanında yapılan ekmek çeşitlerinden bir tanesiydi. Yassı ekmektir. Fakat pide biraz daha lezzet bakımından ondan farklıdır. Ramazan-ı Şerif'te sanki farzmış gibi herkes Ramazan pidesi almak ister.
Nasıl doğmuş?
Ramazan pidesinin bizde bu kadar yaygınlaşması son asırlara tarihleniyor. İstanbul'da, Aksaray'da ve Beşiktaş'ta bir takım fırınlar Ramazan pidesi, Ramazan'a mahsus pide hazırlıyorlar. Ondan sonra bu İstanbul'da tutuluyor. Ve Ramazan pidesinin bir de başka ritüeli vardır. Ramazan pidesi sabahtan veya bir gün öncesinden alınmaz. Mutlaka iftara yakın çıkması lazım. Sıcak ve taze olması lazım. Çünkü pide ekmek gibi değil. Çabuk bayatlar. Bayatlandığı zaman da lezzetini kaybeder ve sertleşir. Onun için mutlaka taze olması lazım. Bunun için de iftara yakın alınması lazım. Böyle olunca pideciler iftara yakın hummalı bir faaliyet içindedirler. Ve kapıları da kuyruklarla doludur. Doğru. Çünkü yani herkes o saatte almak istediği
herkesin
için.
Herkesin beklemişliği vardır herhalde. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum.
Herkesin vardır. Hasanpaşa fırınından tutun da Beşiktaş'taki fırına, taş fırına kadar, Süleymaniye'deki taş fırına kadar. Hepsi Ramazan ayında iftara yakın önünde kuyruk dizilir. Şimdi bir de bu kuyruğun başka bir hususiyeti var. Orucun sonuna doğru, hele uzun günlerde insanların biraz canının sıkıldığı, hele hele tiryaki ise tiryakinin başına vurduğu bir saatte bu kuyruk. Onun için bu kuyrukta biraz nahoş hadiseler çok cereyan eder. Atışmalar, laflar, sözler çok cereyan. Sen öne geçtin, ben öne geçtim. Bu kadar zamandır bekliyoruz. Nerede kaldı bu bedeler? Çıkmıyor gibi. Nahoş hadiseler çok olur. İkinci bir husus, gene uzun günlerde açlık başa vurduğu için mis gibi pidelerin kokusu, çıkan pidelerin kokusu kuyrukta bekleyenlerin başını döndürür. Fakat bunun şöyle bir tesellisi var. Biz burada bekliyoruz. Adamlar zavallılar, onlar da oruçlu. Onlar fırının önünde ne yapsınlar tesellisi var. Bu pide fırın kuyrukları ekseri evin çocuklarına aittir. Evin çocukları bu kuyruğa gönderilir, pide almaya gönderilir. Evin çocuğu yoksa evin erkeği iş çıkışı veya akşamleyin hususi gider pide alır. Hanımların pide kuyruğuna girdiği vaki değildir. Yine Ramazan-ı Şerif'e mahsus eski İstanbul yiyeceklerinden bir tanesi işkembe çorbasıdır. İşkembe çorbası eskilerin sevdiği bir çorbadır. Ağır olmakla
Ramazan ayında
işkembe çorbası da evde pişmez. Çünkü işkembenin temizlenmesi ve hazırlanması çok zordur. Yine iftara yakın ellerinde büyük çinko kaselerle işkembeci dükkanları.
Şimdi yok böyle bir şey.
Şimdi yok. Şimdi İstanbul'da bu adet tamamen terk edilmiş. Fakat bazı taşra şehirlerinde, yani yemek kültürü hala devam eden eski taşra şehirlerinde sabah kahvaltısında işkembe, daha diğerde paça çorbası. Sabah işkembe değil de paça çorbası. Eski Türkler sabahleyin çorbayı severlerdi ve paça çorbasını çok severlerdi. Paça çorbası çok lezzetli, ağır ve çok gıdalı olduğu için o çorba sizi gün boyu tutar. Eğer öğlen yemek yemeseniz, bir de eskiden sabah iki öğün yemek yendiğini düşünün. Sabahleyin bir de ikindi vakti. Hı hı. Akşam yemeği ikindi vakti. Yani üç öğün yemek sonradan bize gelmiş bir adet. O adamı tok tutuyor. Hatta evlerde çok pişmediği için paça ve işkembe. Çünkü işkembe temizlenmesi zor. Paça için de sakatat lazım. Her dakika hayvan kesilmez. Onun için bunu yapan hususi dükkanlar vardır. Onlar sadece paça çorbası ve işkembe çorbası yaparlar. Başka hiçbir şey oradan çıkmaz. Sabahleyin evin erkeği camiye gider. Elinde bir çinko kaseyle. Cami dönüşü paçacıya veya işkembeci uğrar, çorbasını alır, eve gelir. Sabah kahvaltısında içerler. Sabah kahvaltısında ekmek, tereyağı, reçel, peynir, zeytin biraz sonraya tarihleniyor bize. sonradan...
Daha öncesinden bahsediyorsun.
Daha öncesinden bahsediyorsun.
Yani bu gene olabilir bir şey gibi geliyor aklıma da hani Ramazan'da
çok
biraz daha...
Çok ağır ama maalesef evet. Öyle. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey böyle anlatıyor. İstanbul'da bir işkembe çorbası furyası olurdu diyor Ramazan ayında. Hatta çorbacı derler gayrimüslimlere. Çünkü sabahleyin o çorbayı pişirenler ekseri gayrimüslimlerdir. Çünkü onlar camiye gitmedikleri için vakitleri var çorbayı hazırlamaya. Onun için çorbacı derler. Yani Müslümanlar gayrimüslimlere hitap ederken nasılsın çorbacı derler. Adam çorbacı olmasa bile
öyle kalmış.
Çorbacı adeti oradan kalmıştır. Şimdi Ramazan ayına mahsus gıdalardan bir tanesi de güllaçtır. Ramazan tatlısı. Bizde her tatlının bir zamanı var. Enteresandır. Tatlı her zaman pişer. Buna bir engel yok ama adet olmuştur. Yani normal zamanda helva kimse yapmaz ama bir ölü olduğu zaman ölünün helvası
hatta
derler.
Hatta insanlar helva pişirmeye bile korkarlar.
Korkarlar.
Yani helva pişirdik eyvah bir şey mi gelecek arkasından.
Bazıları helvanın evet bizde uğursuzluk yoktur ama bazıları böyle düşünürler. Mesela kadayıf düğünlerin baklava bayramların tatlısıdır. O zaman pişer. Başka zaman pişmez. Zerde de düğünlerde.
Ama bir taraftan şöyle bir kolaylığı var. Sözünüzü kestim. Ne pişireceğiz derdine düşmüyor insanlar.
Düşünmüyor evet. Yani bu adet olmuş. Ne demek? Yani düğünse elbette ki evlenme elbette düğünlerinde kadayıf. Diğer düğünlerde sünne zerde yapılır. Ha. Zerde yapılır. Bu fix tatlıdır yani. Hiç değişmez. Herkes arar yani bir sünnet düğünü veya bir adam ev almış ev velimesi veriyorsa, hac velimesi veriyorsa nerede bu yemeğin zerdesi derler. Düğünse kadayıf, bayramsa baklavayı insanlar ararlar. Aşure nasıl Muharrem'in onun da ekseri pişiriyor. Başka zaman pişmesine bir engel yoktur. Bu ayın Ramazan ayının tatlısı da nedense güllaçtır.
Bunlar da ama yine bir ibadet tarafı yok değil
yok,
mi? Yani
hayır.
İşte Ramazan oldu geçti bir güllaç
yok,
yapamadık
yok.
Ya da biri vefat etti
değil,
helva kavuramadık.
Bunlar hiç ibadetle alakası yoktur. Yalnız tatlı yapmak ve dağıtmak çok sevaptır. Çünkü tatlı eskiden çok pahalı ve zor ve zahmetli bir gıdaydı. Şimdi dinleyicilerimiz bazı şeyleri anlamayabilirler. Neden tatlı pahalı olsun? Şeker yok.
Ya da niye helva dağıtılıyor mesela?
Evet. Şeker yok. Şeker olmadığı için tatlılar ya baldan yapılıyor ya şeker kamışından elde edilmiş şuruplardan yapılıyor. Bal çok pahalı. Ne kadar olsa o zaman da pahalıydı. Şeker kamışı şurubu ise Hindistan'dan veya Yemen'den geliyor. Pahalı. Dolayısıyla tatlı yapmak çok zor. Hoşaflar, reçeller bile şekersiz yapılırdı eskiden. Meyvanın tadından istifade ederlerdi.
Daha sağlıklı aslında da
tabii
yani.
Tabii ki daha sağlıklı. Onda şüphe yok. Onun için tatlı çok kıymetliydi. Hatta kitaplarda der ki bir erkek hanımını haftada iki kere tatlı yedirmelidir. Yani tatlı o kadar kıymetli ki.
Sevginin özenin
değil. Et kıymetli değil. Et bol. Ucuz. Hele hele koyun eti çok ucuz. Dana etinin zaten yüzüne bakan yok. Tavuk eti pahalı. Çünkü şimdiki gibi tavuk çiftlikleri yok. Tavuk beslemek zahmetli olduğu için. İnsanlar da tavuk beslemediği için. Yani herkes evindeki tavuğu kesiyor. Onun için tavuk pahalıdır. Ve hatırlı misafirlere tavuk kebabı ikram edilir. Bu güllaç da çok da güzel bir tatlıdır. Çok lezzetlidir. Muhtemelen çok eski Türklere dayanan bir tatlıdır. Yani bize Franklerden gelme bir tatlı değil. Çünkü eski Türk kaynaklarında bu şekilde nişastadan açılan yufkalarla tatlı yapıldığını biliyoruz. Ama güllaç muhtemelen bir takım değişikliklere uğramıştır. Mesela eski Türk tatlısı vardır. Börek. Adı börek. Börek. Buğrahan'dan kalma. Abdülkerim Satuk Buğrahan severmiş. Börek iki türlü yapılır. Tatlılı, tatlısız. Tatsız
Karadeniz'de
bugün,
yapıldığı gibi.
Evet, tatlısız böreği bugün yiyoruz. Hmm. Adına da börek diyoruz. Börek, Buğrahan'dan gelir. İçine peynir, her şey konur. Bu Ramazanlarda da mutlaka ikram edilir. Böreksiz Ramazan sofrası olmaz. Çeşit çeşit de börek kültürü vardır. Türklerin en zengin sofra unsurlarından birisi börektir. İçine her şey konur, her şeyi kaldırır. Çeşit çeşit de pişmesi vardır. Su böreğinden patlıcan böreğine, kol böreğine kadar. Böreğin bir de tatlısı vardır. Anadolu'da börek dendiği zaman ekseri o kastedilir. Tatlı börek aynı yufkadan yapılır. İçine ceviz konur. Üstüne süt ve şerbet dökülür. Bunu bugün Lazlar yapıyorlar.
Laz
böreği diyorlar. Sütlü Nuriye diyen de var. Bu eski bir tür tatlısıdır. Bunu vaktiyle nişastalı yufkadan yaparlarmış. Daha zahmetli ve daha pahalıdır. Nişastalı yufka bulamayanlar köylük yerlerde normal yufkadan yaparlar. İşte şimdi bizim bu bildiğimiz Laz böreği bu şekilde yapılıyor. Ben güllacın, bu benim ama tespitimdir. Yani buna dair bir kayıt okumadım. Güllaç muhtemelen bu tatlı böreğin tekamül etmiş, değişikliğe uğramış halidir. Yani bir Anadolu, bir Türk gıdasıdır. Bu kadar sevilip tutulmasının sebebi de Bu olsa gerek.
Dualarla açıldığı ifade edilir. Güllacın...
Güllacın yufkası duayla açılıyor. Hı-hı. Evlerde açılıyor. Şimdiki gibi çarşıda değil. Zahmetli bir işi var. Nişastaları yapıldığı için. Çünkü tutturmak çok zordur o nişasta yufkasını. Bir dediğim gibi eski Türkler yaptıkları işe bir kutsiyet atfediyorlar. Abdestsiz yemek pişirmiyor. Hatta daha sofu hanımlar yemeğe başlamadan önce Fatiha okuyor, yemeğe üflüyor. Böyleleri var. Bu güllaç da Ramazan tatlısı olarak görüldüğü için buna bir kutsiyet atfedilmiş. Yoksa Ramazan'da güllaç yapmanın sevaplı bir yönü yoktur. Böyle inanan da yoktur zaten. Ama dediğim gibi tatlı kıymetli olduğu için, sofranın da efendisi olduğu için ne demişler? Doyduktan sonra hiçbir şey yenmez, tatlı yenir. Nasıl ki bir meclis ne kadar dolu olursa olsun, oraya hatırlı biri geldiği zaman hepsi ayağa kalkar, ona bir yer verirlerse, midedeki yemekler de tatlı geldiği zaman ona yer verirler. Onun için güllaç Ramazan ayının mutlaka olmazsa olmaz tatlısıdır. Komposto hoşaf, eski Türk sofrasının vazgeçilmezi, Ramazan'da mutlaka yapılır. Hele yaz Ramazanlarında. Buzdolabının olmadığı bir zamandan bahsediyoruz. Evdeki yiyecekler evlerin sarnıçlarında, kuyularında veya karanlık kiderlerde muhafaza edilerek serinlettiriliyor. Sofraya gelen hoşaf ise çabuk ısınır. Sofraya yemeklerin mutfaktan alınıp dolaba konup dolabın çevrilip hizmetçilerin tabloları alıp misafir odasına getirip oradan sofraları dağıtması bir zamandır. Bu zaman zarfında hoşaflar soğur. Onun için eski zarifler buzdan kaseler döktürürler ve hoşafları bunlara koydururlardı.
Yani kasenin içine bir kase daha koyuyor buzdan.
Evet, buzdan. Evet, onun içine de hoşafı koyuyor. Sultan II. Mahmut habersiz olarak Dürrüzade, Şeyhülislam Dürrüzade'nin Üsküdar'da Sultantepe'deki evine iftara baskını yapmış. Sultan Mahmut'un böyle zaten şakacı bir padişah adetleri var. Dürrüzade hiç telaş eseri göstermemiş. Hareme haber vermiş, demiş ki haremin yemeğini selamlığa verirsiniz. Haremdekiler hizmetkarların yemekleriyle idare etsinler. Yani bir telaşa eser yok. Neyse hakikaten haremin yemekleri selamlığa verilmiş. Çünkü padişahın yanında da mahiyeti var, öyle yalnız başına değil. Padişah yemek sofrasına bakmış, tabaklarından kaşıklarına kadar. Bardaklar bohemya kristali, üzeri kapaklı olur eski bardaklar. Böyle hepsi göz alıcı ve habersiz geldiği halde yemeklerin biri geliyor biri gidiyor ve zaten yemekler sadece tadılır. Doyanak gelmez ama ziyan olmaz o yemekler. İnsanın önünden kalkan yemekleri eskiler şimdi gibi çöpe atmazlardı. Misafirin bereketi olduğu için ayrı bir kıymet verirler ve onu yerlerdi eskiler. Hatta biz bir eve gittik de, eski bir eve, Afganistanlı biri, yemeği biz bitiremedik. Dedik ki müsaade eder misiniz bu yemekleri biz yiyelim? Yani sizden kalan yemeği, teberrüktür, biz bereket görürüz misafir. Şaşırdım kaldım, hala Afganistan'da bu zengin insanlar.
Ama Rumeli'de de vardır.
Her yerde
hiçbir
var.
Hiçbir şekilde eski Türk atılmaz. Adetidir.
O atma şimdi oldu. Bir dilim ekmeği yarısını yiyorsunuz, geri kalan yarısı atılıyor. Allah Allah, bu ne oldu ki?
Evdeyseniz atılmaz tabii de, ama hani yabancı birisi olduğu zaman...
Yabancı tamam, anladım da. Hı-hı. Yani şimdi dönüp bakmıyorlar. Kertik ekmek, kesilmiş parçalanmış ekmek diyor. Şimdi bakış açıları biraz değişti, biraz zenginleşti insan. Demiş ki Sultan Mahmut, her şey çok güzel demiş. Zarafetinize hayranım ama kaseler demiş aynı zarafette değil, neden? Demiş efendim, ben sıcak hoşaf içemem, zaten Ramazan sıcak. Onun için buzdan kase döktürüyorum, ancak bu kadar zarif oluyor demiş. Aman ya Rabbim demiş. Zenginlik bazı insanlara yakışıyor. Siz evet. de onlardansınız demiş.
Yani nerede kullanacağını biliyor. Evet,
Allah birine bir nimet verdiği zaman onun eserini görmek ister. Yani birine bir zenginlik verdiği zaman onu kullanmak ister. Yani zengin insanların süfle elbiseler giymesi, basit eşyalar kullanması çok makbul, övülecek bir şey değildir.
Ha, bu tevazu gibi gösterilir ama aslında doğru da bir şey değil.
Tam
çok
tersine
fazla.
O tevazu değil, kibirdir. Yani o insan bu kadar zengin olduğum halde bakın ben böyle yaşıyorum diyerek aslında nefsini beslemektedir. Veya pespaye bir adamdır. Veya çok da nadir olmakla beraber hakiki tevazudur. Yani her böyle gördüğünüzü mütevazı zannetmeyin. Olabilir. Ama düşük bir ihtimal. Ekserisi dediğim gibidir.
Yani zengin insanın pahalı kıyafetler giymesi, lüks arabalara binmesi, şaşalı yerlerde
helalinden kazandıktan sonra ve dinin icap ettiği yerlere harcadıktan sonra, yani zekatını verip kurbanını kestikten sonra, bu adamın 10 tane villada oturmasının, her sene lüks arabayla bir giydiğini bir daha giymemesinin dinen hiçbir mahsur yoktur. Bu israf değildir. İsraf bir malı mahallinde kullanmamaktır. Çıktığınız odanın ışığı yanıyorsa bu bir kuruş bile harcamaz. İşte bu israftır. Din bunu men ediyor. Ama bahçede 10 tane lamba yaksanız bu israf değildir. Çünkü mahallinde kullanıyor. Bahçeyi aydınlatıyor. Yani bu şey, insanlar bilmezler bu evet. farkı. Onun için süfli yaşayanları mütevazi, lüks yaşayanları müsrif kabul ederler. Ama Hülya Hanım, zamanımızda pek çok mefhum değişmiştir. Ahmaklığın adı cesaret olmuştur. Veya tedbirliliğin adı korkaklık olmuştur. İsrafın adı cömertlik olmuştur. İktisadın adı cimrilik olmuştur. Şimdiki insanlar çok şeyi değiştiriyorlar. Edepsizliğin adını asabi mizaçlılık koyduğu gibi veya kavgacılığın adını haksızlığa tahammül edemiyor şeklinde tabir ettikleri gibi. Bunlar da böyledir. Yoksa yani eskiler güzel yaşamışlar, güzel giyinmişler ama hiç israf etmemişler. Bir giydiğini bir daha giymemiş zenginler. Ne olmuş o çıkardıkları? İnsanlara vermişler. Hemen evde tutmamışlar. Dolaplarda beklememişler. Dolapları doldurmamışlar. Pek çok zenginin 3 kattan fazla elbisesi yoktur. Her gün değiştirenlerin bile.
Ama aslında onu alabilecek gücünüz varsa.
Varsa böyle. Yoksa zaten yani, mesele yok.
Tabii. Hayır, alabilecek gücünüz varsa zaten onu dolapta görmek istemezsiniz ki. Yenisini alabileceğini
evet,
bilirsiniz.
Evet, o zaman mesele zaten. Yok zaten. Evet. Bu israf olmuyor. Mahalline gidiyor.
Güvenmekle ilgili galiba. Yani nasıl olsa alabilirim düşüncesi.
Eski insanların en büyük musibetlerinden bir tanesi budur. Tevekkül. Yani adam zengin olmuşsa şöyle düşünür. Ağzımdaki değirmen, yani dişlerim, öğütmekten eskidi. Ben hala yarın verir mi diye düşünecek miyim? Hayır. Gene verir. Takdir etmişse bana bu zenginliği ver, onun için harcayın derler. Fakir düşmüşse de der ki, Cenab-ı Hak benim için bunu takdir etti. Bu benim için hayırlıdır. O hayatı da yaşar. Evet, bu bazen bazı dramatik neticelere de varabilir. Osmanlı Hanedanı mesela. O kadar cömerttiler ki ellerinde kuruş bırakmazlardı. Osmanlı Hanedanı'nın serveti kadınların boynundaki mücevherlerdi. Onun için kapı dışına kondukları zaman ellerinde bir kuruş paraları, bankalarda hesapları, gayrimenkulleri yoktu. Hanları, hamamları yoktu. Mücevherlerinde, mücevherde ne kadar para eder? 1000 liralık mücevheri, 1000 franklık mücevheri, 10 franka, 50 franka satıyorlardı. Hem bilmiyorlardı, hem ihtiyaçları vardı. O anda açlıktan ölmemek için satıyorlardı. Onun için bazen böyle dramatik neticeler de verebilir ama umumiyette asıl azmaz, bal kokmaz demişler. Yani eğer bir adam zenginliği hazmetmişse fakirlik de ona çok fazla dokunmuyor. Hazmetmemişse zor işi.
Evet. Zor işi. Şimdi tekrar Ramazan'a evet. Döneceğim, Ramazan sofralarına. Bir hurmaya değinmek istiyorum izniniz olursa.
Evet. Şimdi hurma kutsi bir yiyecektir. Hazreti Peygamber zamanında elbette böyle ihtişamlı sofralar yoktu. Çünkü Hazreti Peygamber mütevazi yaşamayı bir şiar edinmişti. Bu onun şiarıydı ve insanlara da bu şekilde örnek oluyordu. Çünkü insanlar ekseri harcamayı severler. Hazreti Peygamber hareketleriyle bir örnekti. Hazreti Peygamber zamanının en zenginiydi. Savaş ganimetlerinin 1/5'inin 1/5 ona aitti. Buna rağmen o mütevazi yaşamayı tercih etmişti. Dağıtırdı. Elinde bırakmazdı. Bir misyon insanıydı. Onun için Hazreti Peygamber devrinde böyle şaşalı sofralar göremeyiz. Hazreti Peygamber'in sofraları mütevazidir. Mesela bir iftar sofrasında et suyuna un, şevik derler ona, çorbası yapıldığını, yediğini ve sevdiğini biliyoruz. Ekseri iftarı hurmayla yapmayı severdi. Hurmayı övmüştür. Hurma hem çok kaliteli bir meyvedir hem de kutsi bir meyvedir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçer ve Hazreti Peygamber tarafından övülmüştür. Hurma olmadığı zaman suyla iftarını açardı. Tuzla yemeye başlamak da övülmüştür. Zeytin de hurmaya kıyas edilmiştir. Onun için eskiler iftarı ya hurmayla, ya suyla, ya zeytinle veya tuzla yaparlardı. Bazıları bunun 4'ünü birden yapardı. Başka zamanlar yemek bitirdikten sonra Hazreti Peygamber dua ederdi. Bu da hatırıma geldiği için söylüyorum. Ramazan ayında iftar sofrasına oturduğu zaman dua da ederdi.
Yani başında.
Başında da dua ederdi. Ya Rabbi, senin nimetlerin orucumuzu açıyoruz. Bize bu nimetleri devamlı olarak ver ve yarınki oruca da niyet ediyoruz diye meşhur bir duası vardır. Orucu açtığı zaman hemen, ya Rabbi sana şükürler olsun. Oruç zamanı bitti, damarlarımız ıslandı ve sevap inşallah hasıl oldu diye dua eder. Bir de yemek bittiği zaman hamd ederdi. Çok fazla yemek aramazdı. Hazreti Peygamber iftar sofraları böyledir. İftara birini davet etmeyi severdi. Ve bir hurmayla dahi olsa iftar ettiriniz sözü ona aittir. Çok sevaptır. Onun sevabına da bu insan ortak olur buyurmuştur. Onun için Hazreti Peygamber'in teşviki sebebiyle İslam tarihi boyunca bilhassa Ramazan ayında iftar davetlerini insanlar yarışırlar. Zengin de olsa, fakir de olsa bunda yarışırlar. Yine Hazreti Peygamber sahur yemeği tavsiye etmiştir. Sahur yemeği oruca, gündüz uykusu da gece ibadetine kuvvettir demiş. Ve mutlaka kendisi sahura kalkar ve sahurda bir şeyler yer ve yenmesini tavsiye ederdi.
Süt ve hurma ile Orucu
Hazreti Peygamber'in çok zaman, çok zaman sahur yemeği hurma ve süt idi. Her ikisi de biliyorsunuz insanı tok tutan, tok tutan gıdalardır ve kolay bulunan, o zamanın şartlarında kolay bulunan gıdalardır. Arabistan ziraat bakımından çok zengin bir yer değildir. Evet, ticaret bakımından pek çok meyve sebze biliniyordu. Hazreti Peygamber'in mutfağından pek çok şeyi biliyoruz, neleri sevip neleri yediğini, ama ekseri bulunan gıdalar bunlardır.
Bir de örnek olacağını bildiği için herhalde
bir de, evet,
o hassasiyetle.
Hassasiyeti göstermiştir. Ramazan ayına mahsus yine yemekle alakalı bir husus. Ramazan ayında insanlar iftar davetleri verdiği gibi bu davetler şimdikiler gibi 3-5 kişi tanıdıklarla mahdut değildir. Zenginler, orta halliler iftar daveti verdikleri zaman herkesi çağırırlar. Büyük konakların kapısı açık tutulur iftara yakın. Büyük konakların girişinde büyük bir taşlık vardır, sofa. Buraya büyük sofralar kurulur. Birer, ikişer, üçer yer sofraları kurulur. Kapıdan geçen kapıyı çalar. Kapı açık, içeri girer. Orada zaten hizmetkarlar var. Sofralardan birine oturur, iftarını açar.
Kim olduğu sorulmaz mı?
Kim olduğu sorulmaz, hayır. Bu çok adettir. Üst katta iftar davetinde tanıdıklar vardır. Konağın, köşkün, evin tanıdıkları da üst katta iftar ederler. Tanınmayanlar aşağıda iftarlarını eder. Bunu bilirler. Pek çok evde bu vardır. Yani bunu şunun için söylüyorum. Fakir zengin ayırmadan herkese iftar verilir ve aynı yemekler verilir. Mesela Akif Paşa'nın bugün İstanbul Belediyesi'nin yerindeki köşkü Şehzade başında bu hususta namlıydı. Yazın bahçelerinde, kışın konağın sofalarında iftar sofraları kurulurdu. Ve çok da sofrası zengindir. Akif Paşa'nın iftarını millet en azından bir kere bulunmak istermiş. Komşusu Sait Paşa, ki çok cimriliğiyle bilinir, Akif Paşa öldüğünde çok ağlamış. Demiş şimdi biz ne yiyip ne içeceğiz. Çünkü Akif Paşa'nın mutfağında yemek pişip davetlere verildiği gibi etraftaki komşulara da tablalarla yemek götürülüyordu. Her komşu gelip de orada yemek yiyemez. Bazıları da ar eder. Onun için tablalara, iftara bir saat kala tahta tablalar vardır. Kenarı böyle çerçeve, şimdi öyle tepsiler ben görüyorum. Hı-hı. Üzeri muşambalarla örtülür. Tablakarlar bunları alırlar ve komşulara dağıtırlar. Bu Beşiktaş'ta da böyledir. Saraydan böyle komşulara yemekler gider. Ramazan-ı Şerif'te de bu.
Mutfağı olmayan devardır. Evler, değil mi?
Mutfağı olmayan evler derler buna. Evet. Hatta Camgöz Salih Efendi'yi Sultan 3. Selim Topkapı Sarayı'nın yakın bir yere taşınmasını istemiş de Ayvan Sarayı'da oturur. Demiş padişahım, hiç gördünüz mü, gelirken bu evlerin çoğunun bacası tütmüyor. Neden bilir misiniz demiş. Yemekleri bizim mutfaktan gider. Hmm. Ben buradan taşınırsam korkarım bu evler mağdur olurlar. Bana müsaade edin burada kalayım demiş. Ayvan Sarayı'da Camgöz Salih Efendi Şeyhülislam evinden etraftaki evlere yemek gidiyor. Eskiler zengin ama bunun hakkını veriyorlar.
Bir de şöyle bir şey, şimdi zengin semtiyle fakir semti çok ayrı birbirinden.
Eskiden öyle değildi. Evet. Eskiden bütün semtler bila istisna zengini de var, orta halliler, fakiri de var. Hatta bazı mahallelerde gayrimüslim ve Müslümanlar bile karışık oturmuşlardır. Bu muazzam bir içtimai emniyet sigortasıdır. Şimdi o zenginler bir kere o mahallenin sigortasıdır. O mahallede büyük bir ihtiyaç oldu mu, çeşme, kaldırım, efendim kanalizasyon, keriz, şudur, evi yandı, hemen bu zengine gidilir. Zengin, ya gene geldiler, nereden çıktı bu, ben bunlarla mı kazandım demez. Bunu bir severek, canı gönülden, Rabbin ona verdiği nimeti gösterme fırsatı, sevap kazanma fırsatı olarak görür, yüksünmeden verir. Burası mühimdir. Bu adettir, bu çok bellidir. Bunun dışında daha ufak işlerde bir kız evlendirilecek, efendim bir oğlana dükkan açılacak, onu oradaki orta halleler zaten kendi aralarında hallederler, icap ederse o zengine çıkarlar. Mahalleli böylece birbirine destek olur. Osmanlı mahallesinde aç, açık, evi yandı, ortada kaldı, çalışamıyor, hasta oldu, kız evlenecek ceyizi yok, efendim oğlan iş kuracak sermayesi yok. Böyle bir şey Osmanlı mahallesinde mevzu bahis değildir. Bir de son olarak şunu söyleyeyim, gene yiyecekle alakalı. Ramazan ayı başlamadan önce zenginler fakirlere
erzak
gönderirler. Hı-hı. Kolilerle erzak gönderirler. Bir Ramazan boyu ne lazımdır? Pirincinden ununa kadar, şekerinden yağına kadar ne lazımsa erzak kolileri gönderirlerdi. Ramazan başlamadan önce bu adet bugün de daha mütevazi de olsa devam ediyor. Ama bu da eski Ramazanlara mahsus bir mutfak adetiydi.
Dolayısıyla şimdi aslında ne yapalım birilerini mutlu etmek için Ramazan'da dediğimizde buralardan örnek alabiliriz.
En güzeli budur. Çünkü yağ, un, şeker herkese lazımdır. Çay. Bunu verdiğiniz zaman bu bilin ki ziyan olmaz. İnsanı sevindirir. Ya bu da nereden çıktı demezler.
Bir şekilde kullanılır. Evet. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olasın.